Item 2. Son Baba, Mario Puzo, sayfa 14. Şimdi odada Don'dan başka yalnızca oğulları Pippi de Lena ve Virginio Balazzo kalmıştı. Hepsi de biraz sersemlemiş gibiydiler. Mafya babası sadece Giorgio'ya açılmıştı. Diğerlerinin Don'un planlarından haberleri yoktu. Balazzo bir Bruglione olmak için gençti. Pippi'den sadece birkaç yaş büyüktü. Sendikalar giyim merkezi ürünlerinin nakli ve uyuşturucu işinin bir bölümü onun kontrolündeydi. Don Domenico ona Clary Cuzio ailesine bağlı olmadan çalışacağını açıkladı. Aileye sadece %11 hisse verecek, geri kalan bütün işleri onun tam kontrolünde olacaktı. Bu cömertlik Virginio Balazzo'yu çok sarstı. Teşekkürlerini de, şikayetlerini de taşkınlıkla açıklayan heyecanlı bir adamdı. Ama duyduğu minnet yüzünden ne yapacağını şaşırmıştı. Don'a sarılabildi ancak. Don ona bu yüzdenin yarısını senin için saklayacağım diye açıkladı. Yaşlılığın için ya da bir aksilikle karşılaşırsan kullanman için. Şimdi beni affet ama insanların bellekleri zayıftır. Geçmişte kalan iyiliklere karşı duyulan minnet unutulur. Onun için sana hesaplarını iyi tutman gerektiğini hatırlatacağım. Bir an durdu. Ne de olsa ben vergi memuru değilim. Senden o korkunç faizleri alamam, ceza da kesemem. Balazzo onun ne demek istediğini anladı. Don Domenico insanı çok çabuk ve kesin bir biçimde cezalandırırdı. Bir uyarıda bile bulunmazdı. Ve ceza her zaman ölüm demekti. Sonuçta insan bir düşmanıyla başka nasıl başa çıkabilirdi? Don Clary Cuzio, Balazzo'ya gidebileceğini söyledi. Daha sonra Pippi'yi kapıya kadar götürürken onu kendine çekerek kulağına ''Unutma'' diye fısıldadı. ''Seninle paylaştığımız bir sır var. Bu sırrı sonsuza dek saklamalısın. Ben sana o emri hiçbir zaman vermedim.'' Köşkün önünde Rosemary Clary Cuzio, Pippi de Lena ile konuşmak için bekliyordu. Rosemary çok genç ve pek güzel bir duldu. Siyah ona hiç yakışmıyordu. Güzelliğini belirginleştiren doğal canlılığını kocası ve ağabeyi için tuttuğu yas yüzünden baskı altına almıştı. İri kahverengi gözleri çok koyu, esmer teni fazla soluktu. Sadece kucağındaki yeni vaftiz edilen mavi kurdeleler takılmış oğlu Dante biraz olsun yüzüne renk getiriyordu. Genç kadın bütün gün boyunca babası Don Clary Cuzio ve üç ağabeyi Giorgio, Vincent ve Patty'den uzak kalmaya çalışmıştı. Ama şimdi Pippi de Lena'nın karşısına dikilmek için bekliyordu. Onlar kardeş çocuklarıydı. Pippi Rosemary'den 10 yaş büyüktü. Genç kadın yeni yetiştiği yıllarda Pippi'ye delice aşık olmuştu. Ama Pippi ona her zaman bir baba gibi davranmış, genç kızın yakınlaşmasını engellemişti. Pippi'nin sekse düşkün olduğunu bilmeyen yoktu. Ama bu zayıflığı yüzünden babanın kızıyla ilişki kurmayacak kadar da akıllıydı. Rosemary, merhaba Pippi dedi, seni kutlarım. Pippi hayvanca görünüşünü çekici kılan o sevimliliğiyle gülümsedi. Eğilerek bebeği alnından öptü. Çocuğun hala tütsü kokan saçlarının bu kadar küçük bir bebek için çok sık olduğunu hayretle fark etti. Dante Clary Cuzio diye mırıldandı. Güzel bir at. Bu pek de yerinde bir iltifat sayılmazdı. Rosemary kendisi ve yetim çocuğu için kızlık soyadını almıştı. Don kusursuz bir mantıkla genç kadını böyle yapması için ikna etmişti ama Rosemary kendini hala suçlu gibi hissediyordu. Genç kadın bu suçluluk duygusu yüzünden protestan karını böyle bir katolik töreni yapılması ve bebeğin bu kadar dindarca bir ad alması için nasıl ikna ettin diye sordu. Pippi ona gülümsedi. Karım beni seviyor ve beni memnun etmek istiyor. Rosemary bu doğru diye düşündü. Pippi'nin karısı onu tanımadığı için böyle seviyor. Benim Pippi'yi tanıdığım ve bir zamanlar onu sevdiğim kadar. Genç kadın oğluna Croce Fixio adını verdin dedi. Karını memnun etmek için bir Amerikan adı seçebilirdin. Pippi ona babanı memnun etmek için dedenin adını verdim diye hatırlattı. Rosemary, hepimiz babamı memnun etmeliyiz dedi. Gülümseyişi içindeki acılığı maskeliyordu. Kemik yapısı yüzünden gülümsemesi doğal gözüküyor, ona sözlerindeki acılığı hafifleten bir tatlılık veriyordu. Genç kadın durakladı. "Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim," diye mırıldandı. Pippi bir an ona boş gözlerle baktı, şaşırmış, biraz da endişelenmişti. Sonra usulca, "Sen hiçbir zaman tehlikede değildin ki," diyerek kolunu genç kadının omzuna attı. "Bana inan, artık böyle şeyler düşünme, her şeyi unut. Önümüzde mutlu bir yaşam var, geçmişi unut gitsin." Rosemary bebeği öpmek için eğildi ama aslında yüzünü Pippi'den saklamaya çalışıyordu. "Ben her şeyi anlıyorum," dedi. Kuzeninin bu konuşmayı babasına ve ağabeylerine anlatacağını biliyordu. "Olanları kabullendim, huzurluyum." Ailenin hala onları sevdiğini bilmesini istiyordu. Bebeği aileye kabul edildiği için memnundu. Çocuğu kutsal suyla yıkanmış ve sonsuza kadar cehennemde yanmaktan kurtulmuştu. Aynı anda Virginio Ballazzo Rosemary ile Pippi'yi yakaladığı gibi çim alanın ortasına çekti. Don Domenico Clericuzio peşinde üç oğluyla evden çıktı. Clericuzio ailesi fotoğraf çekilmesi için bir yarım daire oluşturdu. Smokinli erkekler, tuvaletli kadınlar, saten giysili çocuklar. Kalabalık misafir topluluğu onları alkışlayarak gürültüyle kutladı. Bir an dondu sanki. Bu huzur, zafer ve sevgi anı. Don geri kalan eğlenceleri yatak odasının balkonundan seyretti. Rosemary bebek arabasını iterek bowlingçilerin yanından geçti. Uzun boylu, ince ve zarif Nalan kucağında bebeği Crocci Fixio ile cim alanda ilerledi. Çocuğu Dante'nin arabasına yerleştirdi. İki anne bebeklerine sevgiyle baktılar. Don bu iki bebeğin güvenle korunarak yetiştirileceklerini ve mutlu kaderleri için ödenen bedeli hiçbir zaman bilmeyeceklerini düşününce müthiş bir sevinç duydu. Sonra Don, Patty'nin arabaya süt dolu biberonu koyduğunu gördü. İki bebek onun için kavga ederlerken diğerleri gülüştüler. Rosemary oğlu Dante'yi arabadan aldı. Don kızının birkaç yıl önceki halini anımsayarak içini çekti. Üzüntüyle bu dünyada aşık bir kadından daha güzel bir şey, dul kaldığı zamanki kadar da kalp sızlatıcı bir şey yoktur diye düşündü. Rosemary Don Domenico'nun en sevdiği çocuğuydu. Ne kadar neşeli, hayat dolu bir kızdı. Ama Rosemary değişmişti artık. Ağabeyini ve kocasını kaybetmek onu çok sarsmıştı. Ne var ki Don deneyimli bir adamdı. Gerçek aşıkların yeniden seveceklerini, dulların kara yaz giysilerinden bıktıklarını biliyordu. Üstelik şimdi kızının üzerine titreyeceği bir bebeği de vardı. Don yaşamının geride kalmış olan yıllarına baktı ve onların böyle şahane meyveler vermesine şaştı. Göç ve servet kazanmak için korkunç kararlar vermişti tabii ama pek pişmanlık duymuyordu. Bütün bunlar çok gerekliydi. Kararlarının doğru olduğu da kanıtlanmıştı. Başkaları günahlarını hatırlayarak inleyebilirlerdi ama Don Clericuzio onları kabul ediyor ve kendisini affedeceğini bildiği Tanrı'ya inanıyordu. Pippi şimdi Bronx bölgesinden üç askerle bocce oynuyordu. Ondan büyük olan adamların bölgede iyi iş yapan dükkanları vardı ama hepsi Pippi'ye hayranlık duyuyordu. Pippi her zamanki neşe ve ustalığıyla ilgilerin odağıydı yine. Bir efsaneydi o. Santadio'ya karşı da bocce oynamıştı. Pippi çok keyifliydi. Rakibine sayı yaptıkça neşeyle bağırıyordu. Ballazzo topunu gösterişli bir hareketle attı ve hedefe isabet ettirdiği için diğerleri olanca sesleriyle bağırdılar. Genç adam elini zaferle balkona doğru kaldırdı. Don da onu alkışladı. Yönetimi altındakiler böyle gelişip zengin oldukları için gurur duyuyordu. Paskalya'dan önceki bu pazar günü Coaguay'da toplanmış insanlar da aynı durumdaydı. Mafya babası ileri görüşlü olduğu için yaklaşan zor yıllarda güvende olacaklardı. Ama Don henüz gelişmemiş insan beyinlerindeki kötülük tohumlarını hesaba katmamıştı. Birinci bölüm. Hollywood, Las Vegas, 1990. Birinci kısım. Boz Scarnett'in kızıl bir kepe benzeyen saçlarını Kaliforniya baharının limon rengi ışıkları aydınlatıyordu. Kaslı esnek vücudu büyük savaşa girmek için sabırsızlıktan zonkluyordu sanki. Yapacaklarını bütün dünyada 1 trilyondan fazla insan göreceği için benliğinin derinliklerine kadar müthiş bir sevinç duyuyordu. Scanlet tenis pantolonunun lastikli beline küçük bir tabanca sokmuştu. Kasıklarına kadar indirdiği fermuarlı ceketi silahı gizliyordu. Üzerinde diklemesine kırmızı yıldırım şekilleri olan beyaz bir ceketti bu. Saçlarını mavi benekli kırmızı bir eşarpla bağlamıştı. Sağ elinde kocaman gümüş rengi bir Evian şişesi tutuyordu. Boss Scanlet şov dünyasına girmeye hazırdı. Bu dünya Los Angeles'taki Dorothy Chandler pavyonunun önündeki o müthiş kalabalıktan oluşuyordu. İnsanlar Oscar ödülleri için film yıldızlarının gelmelerini bekliyordu. Özel olarak yerleştirilmiş tribünleri seyirciler doldurmuştu. Sokak bütün dünyaya görüntüler iletecek olan televizyon kameraları ve muhabirlerle doluydu. İnsanlar bu gece film yıldızlarını oldukları gibi göreceklerdi. Stüdyoların ürettiği efsanevi derilerinden sıyrılmış olarak, gerçek yaşamda olduğu gibi kazanarak, kaybederek. Parlak kahverengi coplarını kılıflarına sokmuş olan üniformalı korumalar seyircileri kontrol altında tutmak için bir sınır oluşturmuşlardı. Ama Boz Skianat onlar yüzünden endişe duymuyordu. O adamlardan daha iri yarı, daha hızlı ve daha dayanıklıydı. Ayrıca sürpriz de yapacaktı. Sadece ünlüleri yakalamak için korkusuzca yer almış olan TV muhabirleri ve kameramanlardan çekiniyordu. Ama onlar da Skianat'ı engellemek değil, olayı görüntülemek isteyeceklerdi. Pavyonun kapısının önünde beyaz bir limuzin durdu. Scanlett bazı dergilerin dünyanın en güzel kadını diye tanımladıkları Athena Aquitaine'i gördü. Genç kadın arabadan inerken kalabalık engellere dayanarak onun adını haykırdı. Kameralar Athena'yı sardı ve onun güzelliğini dünyanın en uzak köşelerine yolladı. Genç kadın elini salladı. Scanlett tribünleri ayıran parmaklığı aşıp trafik engellerinin arasından zigzaklar çizerek koştu. Kahverengi gömlekli korumaların bir araya gelmeye başladıklarını gördü. Tanıdık bir durumdu bu. Genç adam yıllar önce futbol sahalarında rakiplerini aştığı gibi korumaların yanından da kolaylıkla geçti ve en uygun anda istediği yere ulaştı. Athena mikrofona konuşuyordu. Kameraların en iyi görüntüsünü almaları için başını yana eğmişti. Yanında 3 erkek vardı. Scanlett kameranın kendisini de aldığından emin olduktan sonra şişenin içindeki sıvıyı Athena Aquitaine'in yüzüne fırlattı. ''İşte sana asit, gidi dişi köpek!'' diye haykırdı. Doğruca kameraya baktı. Suratı sakin, ciddi ve bakarlıydı. ''O bunu hak etti!'' diye ekledi. Etrafını coplarını kaldırmış olan kahverengi gömlekli adamlar dalga dalga sardı. Scanlett yere diz çöktü. Athena Aquitaine son anda onun suratını seçebildi. Genç adamın haykırışını duyduğu için ona doğru dönünce sıvı yanağıyla kulağına geldi. 1 trilyon televizyon izleyicisi her şeyi gördü. Athena'nın güzel yüzü, yanağındaki gümüşümsü sıvı, şok ve dehşet, saldırganı gördüğü zaman onu tanıması, bütün o azametli güzelliğini bir an bozan gerçek korkuyu. Bütün dünyadaki 1 trilyon insan polisin Scanlett'i sürükleyerek götürmesine tanık oldu. Genç adam kelepçeli ellerini kaldırmış zafer işareti yaparken kendisi de bir film yıldızına benziyordu. Ama sonra belindeki tabancayı fark eden öfkeli bir polis Scanlett'ın böbreklerinin üzerine kısaca ama korkunç bir biçimde vurdu. Şok yüzünden hala sendeleyen Athena Aquitaine farkına varmadan yüzündeki sıvıyı sildi. Ama hiçbir yeri yanmıyordu. Parmağındaki sıvı damlacıkları ayrılmaya başladı. Etrafını kalabalık sarmıştı. Onu korumaya, götürmeye çalışıyorlardı. Genç kadın onların ellerinden kurtularak sakin bir sesle ''Bu sadece su'' dedi. Emin olmak için elinin üzerindeki damlaları yaladı, sonra gülümsemeye çalıştı. ''Kocamdan da tam böyle bir şey beklenirdi.'' Athena'nın gösterdiği bu müthiş cesaret onun efsaneleşmesine yardımcı oldu. Yıldız Akademi ödülleri pavyonuna hızla girdi, en iyi oyuncu ödülünü kazandığı zaman izleyiciler ayağa kalkarak onu alkışladılar. Bu alkış sanki sonsuza dek sürdü. Las Vegas'taki Zanadu Kumarhane ve Oteli'nin 85 yaşındaki sahibi en üst kattaki buz gibi dairesinde ölüm döşeğinde yatıyordu. Ama bu bahar gününde 16 kat aşağıda rulet çarkını siyah ve kırmızı çukurlarını aşan fil dişi topun tıkırtısını, attıkları zarlara yalvaran barbutçuların uzaklardaki bir denizin hışırtısını andıran seslerini, gümüş paraları yutan binlerce kumar makinesinin hışırtısını duyabildiğini düşünüyordu. Alfred Gronwald mutluydu. Ölmek üzere olan bir insan ne kadar mutlu olabilirse, hemen hemen 90 yıl satıcılık, komisyonculuk, kumarbazlık, cinayet yardakçılığı, siyasi iş bitiriciliği yapmıştı. Sonunda da Zanadu Kumarhane ve Oteli'nin sert ama iyi kalpli sahipliğini. Hiçbir pişmanlık duymuyordu. Şimdi yaşamında geriye kalan o küçük sevindirici olayları bekliyordu. Akşam üzerleri kumarhanede dolaşmak gibi. Son 5 yıldan beri yardımcılığını yapan Croce Fixio Cross de Lena yatak odasına girerek "Hazır mısın Alfred?" diye sordu. Gronwald ona gülümseyerek başını salladı. Cross onu kaldırıp tekerlekli iskemleye oturttu ve battaniyelere sardı. Sonra iskemleyi itmek için yerini aldı. Hemşire Cross'a bir hap kutusu verdikten sonra dairenin kapısını açtı. Kadın orada kalacaktı. Gronwald bu gezintileri sırasında hemşirenin yanında olmasına dayanamıyordu. Tekerlekli sandalye damdaki bahçenin sahte yeşil çimlerinin üzerinden kolaylıkla geçerek doğruca 16 kat aşağıdaki kumarhaneye inen asansöre girdi. Gronwald iskemlesinde dimdik oturmuş sağa sola bakıyordu. Her şeyin daima kendi lehine olmasına rağmen onunla savaşan erkeklerle kadınları seyretmek ona zevk veriyordu. Tekerlekli sandalye rulet ve 21 bölümünden çukurumsu bakara yerinden ve barbut masalarından oluşan ormandan geçti. Kumarbazlar tekerlekli sandalyedeki yaşlı adamı zeka dolu gözlerini ve iskelete benzeyen suratını aydınlatan gülümsemesini pek fark etmediler. Vegas'ta tekerlekli sandalyede oturan kumarbazlar sık görülürdü. Bu şanssızlıkları yüzünden kaderin onlara borçlu olduğunu düşünüyorlardı. Sonunda tekerlekli sandalye kahve ve yemek salonuna girdi. Hasta bakıcı Gronwald'i ona ayrılmış olan bölmeye yerleştirdi. Sonra karşısına geçti. Gronwald cam duvardan dev yüzme havuzunu görebiliyordu. Su Nevada güneşinin altında göz kamaştırıcı mavilikteydi. Küçük çocukları olan genç kadınlar renkli oyuncaklar gibi suyun yüzeyini süslüyorlardı. Yaşlı adam bütün bunları kendisi yarattığı için gurur ve zevk duyuyordu. Cross de Lena, "Alfred, biraz bir şeyler ye," dedi. Gronwald ona gülümsedi. Cross'un görünüşü çok hoşuna gidiyordu. Çok yakışıklıydı. Hem erkeklerin hem de kadınların takdir ettiği türden bir yakışıklılıktı bu. Cross, Gronwald'in yaşamı boyunca güvendiği birkaç kişiden biriydi. "Yaşlı adam, bu işi çok seviyorum," dedi. "Oteldeki hisselerim senin olacak Cross. New York'taki ortaklarımızla uğraşman gerekeceğini biliyorum. Ama Zanadu'dan hiçbir zaman ayrılma." Cross yaşlı adamın bir deri bir kemik eline vurdu. "Ayrılmayacağım." Gronwald cam duvardan süzülen güneşin kanını ısıttığını hissediyordu. "Cross, sana her şeyi öğrettim. Seninle zor şeyler yaptık. Gerçekten güç olan şeyler. Asla dönüp geriye bakma. Elinden geldiğince iyilik yap. Karşılığını alırsın. Nefrete kapılmaktan ya da aşık olmaktan söz etmiyorum. Bunlar çok kötü sonuçlar doğurur." Kahvelerini yudumladılar. Gronwald nemse hamurundan yapılmış bir çörek yedi. Cross ise portakal suyu içti. Gronwald ekledi. "Bir şey daha var. 1 milyon harcamayan kimseye villa verme. Bunu hiçbir zaman unutma. Villalar efsaneleşti. Çok önemli onlar." Cross Gronwald'in eline vurdu, sonra da parmaklarını onunkilerin üzerine koydu. Yaşlı adama karşı gerçek bir sevgi duyuyordu. Bazı bakımlardan Gronwald'i babasından daha çok seviyordu. Genç adam endişelenme dedi, villalar kutsal şeyler. Başka? Gronwald'in gözleri bulanıktı, katarakt o eski pırıltılarını azaltmıştı.
"Dikkatli ol, her zaman çok dikkatli ol."
Cross olacağım dedi. Sonra da yaşlı adama yaklaşan ölümü unutturmak için ekledi. Bana o muhteşem Santa diyor savaşını ne zaman anlatacaksın? O günlerde onlarla birlikte çalışıyordun ama hiç kimse o olaydan söz etmiyor.
Gromwelt yaşlı adamlara özgü bir tavırla içini çekti. Duygularını hemen hiç yansıtmayan fısıltı gibi bir iç çekişti.
Zamanın azaldığını biliyorum ama seninle henüz konuşamam. Babana sor.
Cross Pippi'ye sordum diye açıkladı. Ama o da konuşmuyor.
Gromwelt, geçmiş gerilerde kaldı artık dedi. Asla geriye bakma. Bahane bulmak için ya da kendini haklı çıkarmak veya mutluluğu bulmak için. Sen neysen osun, dünya da neyse o.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.